Ayrım 5. Ağır ve çoklu yetersizliği olan çocukların eğitimi, yardımcı doçent doktor Pınar Şafak. Sayfa 44. C. Süregen kemik ve eklem iltihapları, kronik osteomiyelit, septik artrit. Bakterilerin yol açtığı kemik ve eklemlerin iltihabı hastalıklarıdır. Bakteriler kemik ya da ekleme 3 yolla yerleşir. 1. Vücuttaki iltihabi bir odaktan, diş absesi gibi. 2. Ortopedik ameliyatlar sırasında. 3. Açık kırıklardan sonra. Önce bakterinin yerleştiği yerde iltihap, sonra abse meydana gelir. Bunu takiben kemik ve eklem dokusu bozulmaya başlar, yetersiz tedavi ile süreyen kronik hale geçer. D. Romatizmal hastalıklar, romatoid artrit, ankilozan spondilit. Vücuttaki el ayak eklemleri gibi küçük eklemler kadar diz, ayak bileği, kalça, omurga eklemleri gibi büyük eklemleri de tutabilen ve eklemlerin harabiyetine yol açan bir grup hastalıktır. Bu grup hastalıkların nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte bağışıklık sistemindeki bir bozukluktan kaynaklandığı düşünülmektedir. E. Çocuk felci, poliomiyelit. Çocuk felci aşılama ile tamamen önlenebilen bir hastalıktır. Dünyada ve ülkemizde yapılan düzenli aşı kampanyaları ile giderek yok edilmeye başlanmıştır. Genellikle ateş ya da üst solunum yolu enfeksiyonu ile başlayan kol, bacak ve gövde kaslarında felçlere, omurgada eğriliklere ve bacakta kısalığa yol açan viral bir hastalıktır. Genellikle 1-4 yaşlar arasında çocuklarda görülür. Polio virüsünün yol açtığı omurilikteki motor sinir hücrelerinin tahribatı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan uzun felçleri ile seyreden bir hastalıktır. Sadece motor sinirler tutulduğu için hastanın uzvunda herhangi bir his kaybı olmaz, değişen derecelerde kas felci ortaya çıkar. F. Omurga eğrilikleri, skolyoz, kifoz. Omurganın yanlara doğru S ya da C şeklindeki eğriliklerine skolyoz, arkaya doğru eğriliklerine kifoz, kamburluk denir. Skolyoz, kifoza göre daha sık karşılaşılan bir problemdir. Omurgayı meydana getiren omurlardan bir ya da birkaçında doğuştan olan şekilsel bozukluklar olarak ortaya çıkabilir. Genellikle skolyozun nedeni bilinmemektedir. Nedeni bilinen skolyoz grubunda omurilik yaralanmaları, çocuk felci, ilerleyici nörolojik sinir hastalıklar, meningomiyelosel, beyin felci, doğuştan kas hastalıklarına bağlı skolyozlar sayılabilir. G. Travmatik zedelenmeler. Trafik kazası, iş kazası, savaş gibi dış etkenlerle meydana gelen yaralanmaların neticesinde ortaya çıkan zedelenmeler, travmatik zedelenmelerdir. Travmatik zedelenmelere bağlı olarak farklı zedelenmeler görülebilir. 1. Uzuv kaybı, travmatik amputasyon. Travma anında ya da sonrasında parmak, el, bacak gibi uzuvların kaybedilmesine travmatik amputasyon denir. 2. Kırık kaynama yokluğu. Çok parçalı kırıklar, kemiğin çok tahrip olduğu kırıklar, kırık bölgesinde iltihap meydana gelmesi, alçı ya da ameliyat gibi yapılan tedavinin başarısız olması nedeniyle kırıkta kaynamama ile sonuçlanan bir durumdur. 3. Yanlış kaynamış kırıklar. Genellikle kırığın ilk tedavisinin başarılı yapılamaması nedeniyle meydana gelmektedir. Bazen de ağır bir travma geçiren kişi yoğun bakım ünitesinde uzun süre kalabilmekte ve bu süre zarfında kırıklarının tedavisine öncelik verilememesine bağlı olarak kırıklar uygun şekilde kaynamamaktadır. 4. Eklem sertliği. Travmatik kırık ya da çıkıklardan sonra eklem sertliği gelişebilir. Eklem sertliği, kırağa komşu eklemlerin ya da çıkığın meydana geldiği eklemin hareketlerinin ileri derecede azalmasıdır. 5. Travmaya bağlı felçler. Beyin, omurilik veya sinirlerin travmasına bağlı olarak ortaya çıkan bir felç durumudur. Kişinin bir uzvunu istemli olarak hiç hareket ettirememesine felç, kısmen hareket ettirebilmesine kuvvet kaybı denir. Beyin ve omurilik düzeyindeki sinir hasarları daha yaygındır. Örneğin beyin düzeyindeki yaralanmalar her iki bacakta paraplejiyi, tek uzuvda monoplejiyi, aynı taraf kol ve bacakta hemiplejiyi, dört uzuvda birden kuadriplejiyi ve ağır felçlere neden olurken sinir düzeyindeki yaralanmalar genellikle daha hafif, örneğin hastanın sadece ayak bileğini kaldıramaması gibi ve bazen iyileşme şansı olan felçlere neden olurlar. Bu hastalarda kas gücü kaybının yanı sıra duyu kaybı da meydana gelir. H. İlerleyici kalıtsal sinir hastalıkları, spinal musküler atrofi. Genellikle altta yatan genetik bir bozukluk ve bu bozukluğa bağlı olarak ortaya çıkan sinir dokusu harabiyetidir. Bu hastalıklar sinirleri, omuriliği ya da beyni tutarlar. Sinir harabiyetine bağlı olarak kol ya da bacaklarda kuvvet kayıpları, ileri evrelerde felçler meydana gelir. Genellikle her iki kol veya her iki bacak, bazen de eller ve kollar birlikte tutulur. Tutulum, uyluk ve kolda bariz olabileceği gibi bazen de uçlardadır, yani ön kol ve elde ya da dizden aşağı, bacakta barizdir. Bebeklik, çocukluk, ergenlik çağında ya da 20 yaşından sonra hastalık başlayabilir. Nedeni tam olarak bilinmemektedir. Sinir dokusunda yapısal bir bozukluk vardır, ailesel geçiş söz konusudur. 1. Cücelik. Nadir görülen ortopedik problemlerden biri olup boyun normal kabul edilen değerlerin altında kalması ya da boy kısalığı ile birlikte vücut kısımlarının orantısız olması halidir. Boy kısalığına yol açan temel neden uzun kemiklerin büyüme kıkırdağındaki yapısal bozukluktur. Ailesel nedenli olarak görülebilir. Bedensel yetersizlikte kullanılan yardımcı araçları: ortezler ve protezler. A. Protez. Doğuştan ya da sonradan olan herhangi bir nedenle bir uzvun tam veya kısmi kaybında o uzvun fonksiyonlarını yerine getirmek ve görsel olarak vücut bütünlüğünü sağlamak üzere atölyelerde hazırlanan parmak, el, kol, bacak şeklindeki dışarıdan uygulanan takma uzuvlara protez denmektedir. Ayrıca eklemlerde içten uygulanan protezler de mevcuttur. B. Ortez, cihaz. Doğuştan veya sonradan olan bir nedenle bir uzuvdaki fonksiyon kaybı, yetersizlik, istenmeyen bir pozisyonu veya bir hareketi önlemek, vücut parçalarından birini desteklemek ya da korumak gerektiğinde kullanılan metal, plastik, deri ya da kumaş parçalarından üretilen yardımcı desteklere ortez denir. Ortezlerin kullanım amaçları: 1. Bir kaza ya da ameliyat sonrası bazı vücut parçalarının hareketsiz tutulmasını sağlamak, örneğin trafik kazası sonrası boyuna bir boyunluk takılarak omuriliğin korunması gibi. 2. Fonksiyonu yapamayan ya da yetersiz olan uzuvların fonksiyonuna yardım etmek, örneğin kolun kırılmasına bağlı bir sinir yaralanmasında el bileğini kaldıramayan kişinin el bileğinin bu hareketine yardım edilmesi gibi. 3. Oluşmakta olan ya da oluşmuş bir şekil bozukluğunu düzeltmek. Örneğin bir kas hastalığı nedeniyle omurgasını dik tutamadığı için zamanla omurgada oluşan eğriliklerin henüz başlangıç aşamasındayken düzeltilmesi gibi. 4. Ortopedik bir soruna ya da kalıcı bir probleme dönüşebilecek durumları önlemek. Örneğin bacağında aşırı kontrolsüz kasılmalar olan bir kişide ayak bileğini doğru pozisyonda tutarak bu kasılmaların ayak bileği ekleminde, diğer eklemlerde, gövdede ve kaslarda oluşturulabileceği zararlı etkilerinin önlemesi gibi. 5. Ağrılı durumlarda ağrıyı azaltmasına ve giderilmesine yardımcı olmak. Örneğin, romatizmal bir sorun nedeniyle el bilek hareketleri ağrılı olan kişinin bileğini doğru pozisyonda tutarak ağrıya yol açan hareketlerin ve ağrının engellenmesi gibi. 6. Vücuttaki ortopedik özür nedeniyle kişinin hareketlerini normalden çok fazla enerji harcayarak yapabildiği durumlarda enerji tüketimini azaltmak. Örneğin çocuk felci nedeniyle her iki bacağında belirgin kuvvet kayıpları olan kişinin yürüme ortezleri ve yürüme yardımcıları ile bir yerden bir yere yardımsız yürüdüğünden daha az yorularak yürümesini sağlamak gibi. Ortezler ve protezler de tıpkı egzersizler gibi uzman kişiler tarafından probleme özel olarak önerilmeli ve uygulanmalıdır. Bir başka kişinin protezi ya da ortezi asla kullanılmamalıdır. Diğer yardımcı araçlar: tekerlekli sandalyeler, yürüteçler, koltuk değneği, baston ve benzeri ile bir yerden başka bir yere harekete yardım etmektedir. A. Tekerlekli sandalyeler. Tekerlekli sandalye ile bireyin hareketliliği sağlanır. Çocuklarda tekerlekli sandalye seçimi önemli bir konudur. Çocuğun büyüme hızına uyum sağlama, özgüven gelişiminin desteklenmesi, yaşıtları ile uygun etkileşime olanak vermesi durumları göz önünde bulundurulmalıdır. Nesneleri inceleyebilmek ve çevreyi keşfetmek için fiziksel temas ve elle dokunmaya gereksinimleri vardır. Bu nedenle kullanılan malzemeler fiziksel teması engellememelidir. Tekerlekli sandalyede oturan bir kişiyi normal bir sandalyeye ya da bir koltuğa taşıma işlemine transfer adı verilmektedir. Bu hareket sırasında sandalyenin hareket edebileceğini ve çocuğun ise hareketsiz olduğunu unutmamak gerekir. Bu nedenle sandalyeyi tutabilir ya da bir duvara yaslanabilir. Tekerlekli sandalyenin yönünün oturulacak yere doğru olmasına dikkat edilmelidir. Tekerlekli sandalyenin ayaklıklarının kaldırılmış ve frenlerinin kilitli olmasına da dikkat edilmelidir. B. Yürüteçler. Yürüteçler bağımsız yürümeye yardımcı araçlardır. Yürüteçlerin çeşitleri vardır, bazılarının dört tekerleği vardır ve bu çocuğun iterek ilerlemesini kolaylaştırır. Bazılarında da yanda iki paralel çubuk vardır ve ön tarafı kapalıdır. Böylelikle çocuğun üç tarafı desteklenmiş olur. C. Koltuk değnekleri ve bastonlar. Bağımsız yürüme potansiyeli olan ancak dengenin sağlanması için bir desteğe gereksinim duyan hastalar için kullanılabilir. D. Diğer yürüme araçları. Çocuğun midesi üzerinde uzanarak elleri ve ayak yardımıyla kendini iterek hareket etmesine yardımcı araçlar vardır. Üç tekerlekli bisiklete bir çerçeve eklenerek çocuğun sürmesi sağlanabilir. Bu sırada çocuğun ayakları pedallara bağlanır ve uygun bacak hareketleri gelişene kadar bisikleti siz sürebilirsiniz. Bazı üç tekerlekli bisikletler 15 ya da 20 yaşında bir bireyin de binebileceği kadar büyüktür. İleriki yıllarda motor hareketleri kuvvetlendirmek için iyi bir seçenek olabilir. E. Diğer araçlar. Mekanik araçlara ek olarak günlük hayatta kullanılan masa, sandalye gibi nesnelerin düzeninde yapılacak değişimlerle de çocuğa yardımcı olunabilir. Görme yetersizliği. Görme yetersizliğinin tanımı ve sınıflandırılması. Görme yetersizliği, çeşitli nedenlerle gözün yapısında meydana gelen zedelenme sonucu gözün görme işlevini yerine getirememesidir. Görme yetersizliği düzeyi her bireyde aynı değildir. Görme yetersizliğinden etkilenmiş kişiler, yetersizliğin düzeyine göre kör ve az gören olarak sınıflandırılırlar. Yasal tanıma göre kör, tüm düzeltmelere rağmen olağan görme gücünün 1/10'una yani 20/200'lük görme keskinliğine ya da daha azına sahip olan ya da görme alanı 20 derecelik açıyı aşmayan kişilere denir. Bunun anlamı, normal görme gücüne sahip bir kişinin 200 ayaktan görebildiğini görme yetersizliğinden etkilenmiş birey 20 ayaktan ya da daha yakından görebilmektedir. Yasal tanıma göre az gören tüm düzeltmelere rağmen görme gücü 20/70 ile 20/200 arasında olan kişilere denir. Bunun anlamı ise normal görme gücüne sahip bir kişinin 200 ayaktan görebildiğini az gören birey 20 ayaktan ya da daha yakından görebilmektedir. Yasal tanım görme yetersizliğinden etkilenmiş bireylerin yasal imkanlardan yararlanıp yararlanamayacağına karar vermede kullanılır. Ancak eğitimcilere kör ya da az gören öğrencilerin gereksinimleri hakkında bilgi vermediğinden eğitsel tanımlara bakmak gerekir. Eğitsel tanıma göre kör, görme keskinliği kaybında ağır derecede etkilenmiş olup öğretimini Braille, kabartma yazı ve konuşan kitaplardan dinleyerek sürdürmeye gereksinimi olan görme yetersizliğinden etkilenmiş bireylerdir. Az gören ise büyüteçlerle normal puntolu ve büyük puntolu yazı materyali okuyabilen görme yetersizliğinden etkilenmiş bireylerdir. Özel eğitim hizmetleri yönetmeliğine göre görme yetersizliğinden etkilenmiş birey, görme gücünün kısmen ya da tamamen kaybından dolayı özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan birey olarak tanımlanmaktadır. Gözün yapısı ve işleyişi. Göz, kafatası üzerinde kendisi için bulunan çukurların içine yerleşmiştir. Göz, iç içe soğan zarı gibi 3 tabakadan yapılmıştır. Gözün bölümleri dıştan içe doğru, sert tabaka, damar tabaka ve ağ tabaka, retinadır. Sert tabaka, sklera, en dıştadır ve bağ dokusundan oluşmaktadır. Diğer adı göz akıdır. Bu tabaka gözün iç kısmını korur ve göz yuvarlağına dayanıklılık kazandırarak gözün şeklinin bozulmasını önler. Sert tabaka gözün ön tarafında ve ortasında incelerek saydamlaşarak saydam tabakayı oluşturur. Saydam tabaka korneya ışığı geçirir ve göze gelen ışığı kırarak gözün iç bölgesindeki göz bebeğine geçirir. Saydamlığını kaybederse görme gerçekleşmez. Damar tabaka koroid. Sert tabakanın altında bulunur. Birçok gözü besleyen kan damarlarını taşır. Görme ile ilgili doğrudan görevi yoktur. Damar tabakanın ön kısmında iris adı verilen renkli kısmı bulunur. Gözün rengi iristeki kromatofor hücrelerdeki pigment, renkli tanecikler ile sağlanır. Pigment miktarı az ise göz açık renkli, fazla ise göz koyu renkli olacaktır. Bebeklerin irisindeki pigment miktarı daima az olduğu için gözleri açık renklidir. İrisin ortasındaki boşluğa göz bebeği ismi verilir. Göz bebeği pupila. İristeki kaslarla devamlı küçülüp büyüyebilir. Böylece göze giren ışık miktarı ayarlanır. Göz merceği irisin arkasında bulunur. Mercek göz bebeğinden giren ışınları kırarak A tabaka üzerine düşmesini sağlar. Saydam tabaka ile mercek arasında kalan boşluğa ön oda adı verilir. Göz merceği ile iris arasında kalan küçük boşluğa ise arka oda adı verilir. Mercek ile A tabaka arasındaki kısım saydam sıvı adı verilen camsı cisim denen berrak jelatinsimsi bir madde ile doludur. Göze şeklini verir. Eğer sıvının niteliği bozulursa görme bulanıklaşır. A tabaka retina. Gözün en içteki bölümüdür. Işığa duyarlı fotoreseptör, koni ve çubuk hücreler ile sinir hücreleriyle döşenmiş karmaşık bir yapıya sahiptir. Optik sinirin göz yuvarlağından çıktığı bölgede reseptörler olmadığı ve görüntü meydana gelmediği için kör nokta adını alır. Kör nokta, optik disk, optik sinirin başlangıcıdır. Sinir hücrelerden aldığı mesajı beyne iletir. Saydam tabaka ile göz merceğinden geçen eksenin gözün arka kutbunda retinayı kestiği yerde çukurca bir bölge vardır. Sarı leke denilen bu kısımda A tabaka oldukça incedir. Makula retinanın merkezinde koni hücrelerin yoğun olarak bulunduğu alan merkezi görmeden sorumludur. Maküladaki zedelenme ince ayrıntıların ve renklerin görülmesinde yetersizliğe yol açar. Görme nasıl oluşur? 1. Işık, ışınları saydam tabaka yani korneada kırıldıktan sonra göz bebeği ve göz merceğinden geçer. Göz bebeği ışığın yoğunluğuna göre büyür ve küçülür. 2. Göz merceğinden geçen ışık bir daha kırılarak gözün arka kısmında retinanın üzerine düşer. 3. Görme süreci retinada başlar. Işık, ışınları retinadaki koni ve çubuk hücrelerde elektrik tepkisine dönüştürür. 4. Optik sinir yoluyla beyindeki görme merkezine iletilir. Eğer gözün bütün bölümleri görevlerini yerine getiriyorsa iletilen bilgiler beyin tarafından yorumlanır ve görsel bir imgeye dönüştürülür. Görme yetersizliğinin türleri. Doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrasında görme yetersizliğine neden olabilecek birçok faktör bulunmaktadır. Bu bölümde kırılma kusurları ile birlikte ciddi görme yetersizliğine neden olan bazı yetersizlik türlerine yer verilecektir. Kırılma kusurları, miyop. Işık ışınlarının retinanın önünde odaklaşması sonucu ortaya çıkar. Kişi yakınındaki nesneleri kolaylıkla görür, uzaktakileri net göremez. Kalın kenarlı mercekte düzeltilir. Düzeltilmeyen miyopun belirtileri kaşları çatarak ve gözlerini kısarak bakmaktır. Hipermetrop. Görüntünün A tabakasının arkasına düşmesiyle oluşur. Hipermetroplar uzağı iyi görebilirler fakat yakını göremezler. Bu durum ince kenarlı mercekle düzeltilir. Düzeltilmeyen hipermetrop okumaya ilginin azalması, gözleri ovuşturma, baş ağrısı, baş dönmesi ve mide bulanmasına neden olabilir. Astigmat. Kornea ya da merceğin yüzeyindeki düzensizlikler nedeniyle ışık ışınlarının eşit biçimde kırılmamasıyla oluşur. Görüntü bozuk ya da bulanıktır. Silindirik mercekle düzeltilir. Düzeltilmeyen astigmat görsel yorgunluk, baş ağrısı, gözünü kısarak ve kaşlarını çatarak bakmaya neden olabilir. 5. ayrımın sonu sayfa 54.